Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil badili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 Tir 1400 Hicri Kameri, 22 Zilkade 1442 ve Miladi 3 Temmuz 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaaşlı ile Viyana'da Berca müzakereleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden Amerikan İnsan Hakları Haftası ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika, İran yolcu uçağını düşürme cinayeti konusunda cevap vermesi gerektiğini söyledi. Savunma, İletişim ve Tarım Cihadı Bakanları seçilmiş Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştüler. Buşehir Nükleer Santrali, Elektrik Santrali bugün devreye girdi. Son 24 saatte koronavirüsten İran'da 111 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın çocuk asker raporuna sert tepki gösterdi. Ve Nuceba Hareketi, Direniş'in Amerika askerlerini Irak topraklarından kovma gücüne sahip olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İslam-İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika'nın 1988'de yolcu uçağımızı hedef alan korkakça eylemini korkunç ve kabul edilemez bir cinayet olarak nitelendirirken, Amerika özür dilemek ve tazminat için gerekli adımları atmalı ve bu büyük cinayetin failini neden teşvik ettiği konusunda açıklama yapmalıdır dedi. Ulusal Korona ile Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Rouhani, 3 Temmuz 1988 günü Fars Körfezi'nde İran'a ait yolcu uçağına Amerikan kuvvetleri tarafından saldırı gerçekleştiğine işaret ederek, bu olayda uçakta bulunan 290 kişi şehit oldu ve ne yazık ki Amerika hükümeti o günden bu yana bu cinayet için resmi olarak özür dilemediği gibi diğer yandan saldırıyı gerçekleştiren komutana madalya vermiştir diye kaydetti. Amerika'nın yolcu uçağımızı hedef alan korkakça hareketine de büyük, korkunç ve kabul edilemez bir cinayet niteleyen Rouhani, bütün o şehitlerin ruhlarına selam gönderiyor ve onların yüceltilmesini istiyoruz ve umarız Amerika hükümeti 1988 yılında Fars Körfezi'nde nasıl bir cinayet işlediğini anlar. Amerika özür dilemek ve tazminat için gerekli adımları atmalı ve büyük cinayetin de failinin neden teşvik ettiği konusunda açıklama yapmalıdır diye ekledi. 3 Temmuz 1988 sabahı Vincennes uçak gemisinin kaptanı William Rogers emriyle gerçekleşen füzeli saldırıda Fars Körfezi sularında düşürüldü. Bir İran yolcu uçağın içindeki erkek, kadın, çocuk, ergen ve yaşlılardan oluşan 298 yolcu şehit edildi. 13 yaş altı 66 çocuk ve 53 kadın da şehit edilenler arasındaydı. Amerika'nın işlediği bu insanlık dışı ve apaçık cinayet sırasında İran yolcuları ilaveten Hindistan, Pakistan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Yugoslavya ve İtalya'dan yolcular da vardı. Onlar herhangi bir suç işlemeden mazlumcasına yakıldı ve bu şehitlerden yüzünün cenazesi bir türlü bulunamadı.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı, İletişim Bakanı, Tarım Cihadı Bakanı, Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı ve Merkez Bankası Genel Başkanı bugün seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya geldiler. Savunma Bakanı General Emir Hatimi, Tarım Cihadı Bakanı Kazım Habazi, İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevat Azeri Cehromi, Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht ve Merkez Bankası Genel Başkanı Ekber Kemircani bugün ayrı ayrı İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüştüler. Savunma Bakanı Reisi ile görüşmede Savunma Bakanlığı'nın ülkenin tehditlere karşı savunma hazırlığı dahil muhtelif alanlardaki girişim ve kazanımları hakkında rapor sunarken, Tarım Cihadı Bakanı da 13. Hükümetin önündeki en önemli meseleler ve çözümler ve bu bakanlığın girişimleri hakkında briefing sundu. İletişim Bakanı da Reisi ile görüşmede bu bakanlığın durumu ve girişimleri hakkında açıklamalarda bulundu.
İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Elektrik Endüstrisi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşedi, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer elektrik santralinin bugün tekrar devreye girdiğini açıkladı. İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Tavanir Elektrik Endüstrisi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşedi, geçici olarak kapatılan Buşehr nükleer elektrik santralinin son durumu hakkında bilgi verdi. Buşehr santralinin bugün tekrar devreye gireceğini açıklayan Recebi Meşedi, bu santralin yeniden faaliyete başlaması ile birlikte ülkenin elektrik üretim kapasitesinin de 1000 megawatt artacağını duyurdu. Daha önce de İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer elektrik santralinin faaliyetinin acil durum üzerine geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Massimo Aparo'nun Tahran ziyaretinin rutin denetim faaliyetleri doğrultusunda olduğunu vurguladı. Garibabadi bugün paylaştığı tweette Ajans Genel Sekreter Yardımcısı Aparo'nun bu hafta Tahran'a geleceğini duyurdu. Garibabadi, Aparo'nun İran için tayin edilen denetçilerden biri olduğunu ve Tahran ziyaretinin amacının rutin denetim faaliyetleri ve yapılan kapsamlı anlaşma çerçevesinde olduğunu kaydetti. İran'ın Ajans Daimi Temsilcisi Büyükelçi, Ajans ile sürekli şekilde temas halinde olduklarına rağmen Aparo için Tahran ziyareti sırasında önceden herhangi bir görüşme planının öngörülmediğini de sözlerine ekledi.
Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi T.S. Timothy, kapsamlı ortak eylem planı denen nükleer anlaşmanın tamamen uygulanmasını destekledi. Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi bu bağlamda yaptığı açıklamada Hindistan'ın İran'ın nükleer anlaşmasını desteklediğini ve bu anlaşmanın eksiksiz ve etkin bir biçimde uygulanmasını istediğini vurguladı. Hint yetkili İran'ın nükleer anlaşma konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada nükleer anlaşmaya ilişkin tüm meselelerin barışçıl şekilde ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşması gerektiğini vurguladı. Amerika, Mayıs 2018'de tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a güvenlik yaptırımları geri getirdi. Amerika'nın yeni yönetimi Joe Biden iktidara geldikten sonra Viyana'da nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için başlayan görüşmelerde Washington şimdiye kadar anlaşmayı dönmek için siyasi kararını hala alamamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İslami Şura Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı, Belarus'un Milli Günü'nü bu ülkenin yetkililerini kutladılar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Belarus mevkidaşı Aleksandr Lukashenko'ya gönderdiği tebrik mesajında iki ülke işbirliğinin gelişme sürecinden memnuniyetini dile getirerek muhtelif alanlarda ikili münasebetlerin daha da gelişmesini temenni ederken İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makiye mesajında 3 Temmuz Milli Bayramı'nı Belarus hükümeti ve milletini kutladı. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov da Belarus Cumhuriyeti Konseyi Başkanı Tantalya Kaçanova'ya bu ülkenin milli bayramını tebrik ederek ortak çabalar sayesinde iki ülkenin münasebetlerinin siyasi, kültürel ve ekonomik dahil tüm alanlarda daha da gelişmesini temenni etti.
İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 111 vatandaşın da koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdiği bildiriliyor. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 111 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 8341 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84.627'ye, vaka sayısı 3.241.037'ye çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.207'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 2.914.830'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Ticaret Kalkınma Kurumu Başkanı yılın ilk 3 ayında İran'ın ihracatının %68 oranında arttığını belirtti. İran Ticaret Kalkınma Kurumu Başkanı Hamid Zadbun bu bağlamda yaptığı açıklamada Hicri Şemsi 1400 yılının ilk 3 ayında İran'dan 10 milyar 700 milyon dolar değerinde 30 milyon ton ürün ihraç edildiğini işaretli, geçen yılın aynı dönemine göre değer açıdan %68 ve ağırlık açısından ise %38 oranında artış yaşandığını vurguladı. Yetkili aynı sürede ülkeye ithal edilen ürün değerinin 10 milyar 200 milyon dolar olduğunu, geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak %38 artış ve ağırlık olarak %6 oranında düşüş yaşandığını söyledi. İran Ticaret Kalkınma Kurumu Başkanı, İran'ın en fazla Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Afganistan'a mal ihraç ederken, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Türkiye, Almanya ve İsviçre'den de en fazla ürün ithal ettiğini bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın çocuk asker raporuna sert tepki gösterdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren Amerika'nın Türkiye'ye iftirada bulunması çifte standart ve ikiyüzlülüğün en çarpıcı örneğidir açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı insan ticareti raporunda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini arttırdığı teyit edilmektedir. Buna rağmen güvenilirliği şüpheli bir takım sivil toplum kuruluşu raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır. Türkiye insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermektedir. Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye vizyonuyla hazırlanan, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan, insan ticaretiyle etkili mücadeleyi de hedef alan insan hakları eylem planı, kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Öte yandan çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye'ye sorumluluk atfeden iddiaları külliyen reddediyoruz. Türkiye çocuk haklarının korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup bu konudaki sicili tertemizdir. Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK-PYD-YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren Amerika'nın Türkiye'ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve ikiyüzlülüğün en çarpıcı örneğidir. Açıklamanın devamında şöyle denildi. Terör örgütü PKK-YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Güçlerinin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ihlal ve ağır suç işlediği Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın 21 Haziran 2021 tarihli raporuyla da sabittir. Buna rağmen raporda bu örgüte atıf yapılmaması da ayrı bir garabettir. Amerika'nın Suriye'de ortaklık yaptığı, eğitim ve silah verdiği, sadece Suriye'de değil, Irak'ın Mahmur ve Sincar gibi bölgeleri dahil birçok yerinde çocukları kaçıran ve ellerine silah veren bu ayrılıkçı terör örgütünün işlediği ağır suçları görmezden gelirken, birçok bölgesel konuda yakın eş güdüm içinde bulunduğu müttefiki Türkiye, böylesine temelsiz ithamlarda bulunması vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez. Türkiye taraf olduğu sözleşmelere bağlı olarak insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 2021 yılını dış ticarette de ülkemiz için bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Sakarya'da AK Parti ilk danışma toplantısında konuştu. 2021 yılında dış ticarette rekorlara imza atacaklarını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu. Üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz. Bugün açıklanan Haziran ayı ihracat rakamları Türkiye'nin üretim kapasitesini ve özel sektörün dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin de en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. Üreterek, ihraç ederek Türkiye'nin gücüne güç katan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 6 ayda bu ivmeyi daha da artırarak 2021 senesini özellikle dış ticarette ülkemiz için bir rekorlar yılı haline dönüştüreceğiz. Her bir vilayetimizde de hizmetlerimiz kat kat artarken küresel ölçekte de güçlü, itibarlı, sözünün ağırlığı olan ülke konumumuzu perçinliyoruz.
İstanbul merkezli 5 ilde PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısında Azınlıklar ve İnanç Komisyonu adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirlerinin de uygulandığı şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde ve 31 adreste arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Irak Nüceba Hareketi Genel Sekreteri Nasr el-Şammari, Irak Direniş Grupları'nın Amerikan askerlerini Irak topraklarından kovma gücüne sahip olduğunu belirtti. Irak İslami Direniş Hareketi Nüceba Genel Sekreter Yardımcısı Nasr el-Şammari, Amerikan askerlerinin Irak topraklarından bir an evvel çekilmesi gerektiğini işaretle, direniş gruplarının talebinin Amerikan askerlerinden bu ülke topraklarından ayrılması olduğunu ve bundan azını kabul etmeyeceğini vurguladı. Şammari, Amerikalıların 2000 askerini Irak topraklarından çekmek için Suriye'ye ihtiyaç duyduğunu, ancak direnişin bunu sırf zaman kazanmak ve Amerikan askerlerinin de varlığını yasa dışı olarak gördüğünü kaydetti. Bundan önce de Irak Hizbullah Hareketi, Amerikan güçlerinin bir an evvel Irak topraklarını terk etmesi gerektiğini, aksi takdirde onlara ağır karşılık verileceğini de bildirmişti.
Nablus'un güneyindeki Beyta ve Osrin beldelerinde dün işgal güçleriyle çıkan çatışmalarda onlarca sivil yaralandı. Filistin Kızıl Haçı dün Nablus'un güneyinde çıkan çatışmalarda toplam yaralı sayısının 294 olduğunu bildirdi. Filistin'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre yaralılardan 3'ü gerçek kurşunla, 84'ü plastik mermiyle yaralanırken 207 sivil de bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilenip boğulma tehlikesi geçirdi. Beyta beldesinde çatışmalar sırasında işgal güçlerinin sağlık personelini hedef alıp kasten ateş ettiğini belirtilen yerel kaynaklar, ambulansın camına kurşun isabet etmesiyle kırılan cam parçalarından bir sağlık görevlisinin yaralandığını aktardı. Ayrıca söz konusu çatışmalarda iki basın mensubu da işgal kuvvetlerinin kullandığı plastik mermilerle yaralandı. Nablus'un Beyta beldesi yakınında Sübeyh tepesinde Avitar adlı yasa dışı Yahudi yerleşim merkezi inşa edilmişti.
Rusya'nın Karadeniz filosu ve Güney Askeri Bölgesi'ne ait olan savaş uçaklarının NATO'nun Deniz Esintisi 2021 tatbikatının devam ettiği Karadeniz'e eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi. Karadeniz filosundan yapılan açıklamada Karadeniz filosunun uçakları Güney Askeri Bölgesi'nin uçakları ile birlikte Karadeniz Havzası üzerinde eğitim uçuşları gerçekleştirerek sözde düşmanın gemilerine yönelik füze ve bomba atışları düzenleme görevlerini de yerine getirdi denildi. Eğitim uçuşlarına Su-30M, Su-24M, Su-34 ve Su-27 savaş uçakları katıldı. 28 Haziran'da Amerika ve NATO'lu müttefiklerinde Rusya'nın itirazlarına rağmen Ukrayna kıyılarında yaklaşık 5000 askerin katılımıyla Deniz Esintisi 2021 tatbikatına başlamıştı.
Rusya'nın Kafkasya bölgesinde polis güçleri tarafından 5 terörist öldürüldü. Rusya Antiterör Ulusal Komitesi yaptığı açıklamada bugün sabah saatlerinde Kafkasya'nın Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti polisi ile yaşanan çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Komite açıklamasında öldürülen kişilerin terör suçu işlediği vurgulandı. Rusya'nın Kafkasya bölgesi son yıllarda zaman zaman olaylara sahne olmuştur. Daha önce 20 Ocak 2021'de Çeçenistan'da 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin yeni ulusal güvenlik stratejisini onayladığı belirtildi. Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinden yayınladığı resmi sitede kamu ile paylaşılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın temel stratejik planlama belgesi olan ulusal güvenlik stratejisinin onaylanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız Yunus Siyasi Yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Pakistan Senatosu'nun Amerika'nın gizli askeri harekatına karşı tepkisi başlığı altında. Pakistan parlamentosu İslamabad hükümetiyle paralel hareket ederek Amerika'nın Afganistan'ın durumunu koruma bahanesiyle Pakistan'a askeri sızma girişimlerine karşı çıktığını bildirdi. Birçok Pakistan makamının da Washington'un İslamabad'dan Afganistan topraklarında terör unsurlarına karşı istihbari operasyon gerçekleştirmek amacıyla hava askeri üssü verme talebi hususundaki spekülasyonlara tepki göstermesinin ardından Pakistan Senato Meclisi bu duruma müdahale ederek her türlü dış sızmanın engellenmesi ve önlenmesi amacıyla siyasi ve güvenlik önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Pakistan haber çevreleri de Pakistan Senato Meclisi Savunma İşleri Komitesi'nin olağanüstü bir oturum sırasında ülkenin üst düzey savunma makamları ile görüştüklerine bu oturumunda Pakistan parlamentosunun Amerika ile ilişkilerindeki siyasetlerin gözden geçirmesi ve her türlü yabancı gücün varlığının yasaklanması veya Amerikalılara üst verilmesinin yasaklanması konusunda düzenlendiğini bildirdi. Pakistan Senato Meclisi Temsilcileri Savunma İşleri Komitesi oturumunda bulunan Pakistan Savunma Bakanlığı ve güvenlik yetkileri ve sorumlularına hitaben İslamabad hükümetinin parlamentosunun oy birliğiyle alınan kararına uymak zorunda olduğunu ve buna esasen de her türlü yabancı gücün de ülke sızmasına müsaade edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Pakistan Senatosu'nun Amerika'nın bu ülkenin topraklarındaki her türlü askeri hareketlenmesine karşı çıkması aslında İslamabad hükümeti ve farklı Pakistanlı makamların Amerikan güçlerinden bir bölümünün de Afganistan'dan Pakistan'a taşınmasına karşı çıkma sürecinin uzantısı ve devamı sayılır. Böyle bir spekülasyon son dönemde Pakistan halkı arasında da ciddi kaygılara da yol açmıştır.
Amerika son aylarda Afganistan'dan askeri güçlerini çekme konusunu gündeme taşımasının ardından terör örgütü üyeleri ve unsurlarını kontrol etme ve gözetleme bahanesi, ayrıca Afganistan gelişmelerini izlemek için sınıra yakın bölgelerde üslerin devralmasından söz etmişti. Amerika ile Pakistan ilişkilerinden ve de Pakistan'ın Afganistan ile uzun sınırından dolayı Beyaz Saray'ın bu alanda özellikle de Pakistan'a odaklandığı tahmin ediliyordu. Görünüşe göre Washington yetkilileri bu hususta İslamabad'a teklifte de bulunmuştu. Buna esasen Amerika'nın Pakistan'da askeri üs devralma eğilimi ve isteğinin medya organlarına yansımasının ardından Pakistan yetkilileri sürekli muhabirlerin bu husustaki sorularıyla karşı karşıya kaldılar. Son aylarda ise Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı açık bir dille Amerika'nın ülkelerindeki askeri ve istihbari varlığına karşı olduklarını bildirdiler. Şimdi de Pakistan Senato Meclisi ve Savunma İşleri Komitesi'nin Amerika'nın bu ülkedeki askeri ve istihbari varlığına karşı çıkması, Pakistan halkı ve erkler arasında Amerika'nın aşırı taleplerine karşı bir konsensüsün olduğunu gösteriyor. Son dönemden kimi bölgesel medya organları da Amerika'nın Pakistan ile Afganistan sınırı yakınında aşiretlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler olan Shalazon ve Terminal bölgesinde askeri üs yapmakta olduğunu ileri sürdüler. Ancak Afganistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu haberi tamamen yalanladı. Pakistan halkı ise Amerika'nın tekrar Pakistan'da bulunması ve Taliban gibi radikal grupların şiddeti ve güvensizliği arttırma yönündeki motivasyon kaynağının sağlanması hususunda kaygılıdırlar. Amerika 9 yıl önce Pakistan'daki iç baskılar yüzünden ve de halk protestoları sonucu bu ülkedeki son üssünü de terk etmek zorunda kaldı. Şimdi de Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlaması ile kendi askerlerinin bu ülkeye muhtemel dönüşü kabul edilemez bir gelişme olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz UNICEF'den ekonomik krizinin Yunanlı çocuklar üzerindeki etkisi uyarısı başlığı altında. Lübnan'da ekonomik krizin şiddetlenmesiyle birlikte Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, bu krizin Lübnanlı çocuklara yönelik etkileri hususunda uyarıda bulundu. Lübnan'ın ekonomik durumu düşüşe doğru bir süreç izlerken, Dünya Bankası, Lübnan'ın en kötü ekonomik koşullar altında bulunan 3 ülke arasında olduğunu bildirdi. Lübnan'da yaşanan sorunlarından biri olan elektriklerin kesilmeleri, ülkede sağlık ve tedavi merkezlerinden bile sorun yaşamasına yol açtı. Aynı zamanda ilaç eksikliği Lübnan halkını ve özellikle de tedavisi zor olan hastaları büyük ölçüde etkiledi. Lübnan'daki ekonomik kriz en çok da bu ülkenin çocuklarını etkilemiştir. Birleşmiş Milletler Çocuklar Yardım Fonu UNICEF yayınladığı raporda Lübnan'da çocukların en az %30'un geceleri aç olarak uyuduklarını, çünkü yiyecek hiçbir şeyleri de olmadığını, ailelerin %77'sinin de yeterli besin maddesi ve yemeğe erişimin de olmadığını veya paralarından buna yetmediğini belirtti. Bu yüzden de bu ekonomik kriz Lübnan'da yoksulluğu artırırken aynı zamanda çocukları önemli oranda etkilemiştir. Bu bağlamda çocukların sağlığı da Lübnan ekonomik krizinden etkilenmiştir. Birleşmiş Milletler Çocukları Yardım Fonu UNICEF'in raporuna göre Lübnan'da çocukların %30'u temel sağlık hizmetlerinden bile mahrumdurlar. Lübnan'da çocukların sağlık sorunları Lübnan'ın da diğer ülkelerde olduğu gibi koronavirüs pandemisiyle mücadele ettiği bir ortamda daha da yoğunlaşıyor. Halbuki koronavirüsten korunmak veya en az oranda etkilenmesinin temel şartı sağlık protokollerine uymaktır.
Lübnanlı çocukların bir diğer sorunu ise eğitimdir. Ekonomik kriz ve ailelerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamama durumu birçok aileyi başka meselelere öncelik tanımaya itmiştir. Böylece çocukların eğitim meselesi devre dışı bırakılmış veya çocuklar çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'te ailelerin %15'inin çocuklarının eğitiminden vazgeçtiklerini ve %80'inin de çocukların evde derse ve ödevlere odaklanamadığını belirttiklerini, açlık, psikolojik ve ruhsal sorunlar yüzünden verimli eğitim alamadıklarını söylediklerini vurgulamıştır. Bu hususta bir diğer önemli nokta ise ekonomik sorunların aileleri çocuklarını çalışmaya yönlendirmesine zorlamasıdır. Bu süreç son haftalarda giderek artmaktadır. Enflasyon oranının artmasına paralel olarak hayat pahalılığının da artması, ailelere baskı uygulayarak çocukların dersi bırakmasına ve çalışmaya başlamasına yol açmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in raporlarında da her 10 Lübnanlı çocuktan birinin işe gönderildiğini, çalışan çocukların %40'ının da hiç kimsenin çalışmadığı bir aileden olduğu, %77'sinin de hiçbir yardım almayan ailelerden olduğunu vurguladı. Aslında çalışan çocuklar sorunu günümüz Lübnan'da yaygın ve önemli sosyal bir soruna dönüşmüştür. Ağustos 2020'den beri devam eden kabine oluşturma krizi ve ardından da Hasan Diab'ın istifa etmesi Lübnan'daki ekonomik durumu vahimleştirirken çocukların da durumunu kötüleştirdi. Saad el-Hariri ise Ekim 2020'den beri kabineyi kurmakla görevlendirilse de bugüne kadar bunu başaramamıştır. Bu açıdan hala aydın bir vizyonun söz konusu olmadığı da söylenmelidir. Lübnan'ın Terakki Sosyalist Partisi Genel Başkanı Veled-i Can Bolat, yoksulluğun, pahalılığın, açlığın ve benzin ile mazot fiyatlarının bu ülkede yeni tür gösterilere yol açtığını belirterek, Lübnan'daki durum hızla vahimleşmektedir. Özellikle de ciddi olmayan ve plansız kararlar bu durumu körüklemektedir, dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akıllı şunu lan atıyorum. Ben tabanına bakayım.
Bir an şey tarzistinle bir hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi artık Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin Belçika nükleer anlaşmasıyla tam uyumluluğa geri dönmek için zorlu kararlar alma zamanının geldiğini belirtti değerli dinleyicilerimiz. Mecid Tahtirevanci Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uygulanması ve Belçika nükleer anlaşması hakkında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporunu incelemek için Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı açıklamada İran'ın hem nükleer anlaşma hem müzakereler sırasında ve hem de sonuçlandırılması sırasında tam samimiyetini kanıtladığını ifade etti. Şimdi değerli dinleyiciler, İran'da yani önümüzdeki günlerde Sayın Reisi kabineyi ve aslında hükümeti kuracak. Ruhani döneminde bu nükleer müzakerelerin nasıl sonuçlandığı veya sonuçlanabileceği tahminler üzerinde durmak istiyoruz sohbetimizde. Giresun Üniversitesi Öğretmeyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaaşlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz, saygılısınız efendim.
Hoş bulduk, bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi Viyana'da İran'ın nükleer müzakereleri ve özellikle Biden yönetiminin tekrar nükleer anlaşmaya geri dönmesi için müzakerelerin başladığı ve son günlerde de çok kritik bir aşamaya vardığı haberleri duymaktayız. Şimdi İran'da bir hükümet değişikliğine geçeceğiz önümüzdeki günlerde. Bu müzakereler nasıl bir sonuç alacağı konusu üzerinde herkes merakla durup bazı sorular sormaktadır. Sayın Ruhani dönemindeki bu sonuçları, elde edilen sonuçları nükleer meseleden siz nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi açıkçası herkesin merak ettiği bu konu. Şimdi uzun yıllardan beri bu ekip hakimde hem şey zamanında, Obama zamanında hem de Biden zamanında müzakereler yürüten ekip hemen hemen aynı. Tabii İran Dışişleri Bakanlığı nihayetinde hükümetlerden yani Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, hükümet kim ne olursa olsun Dışişleri Bakanlığı'nın genel bir politikaları var. İran o politikaları uygular. Bunu kabul etmek gerekiyor ama nihayetinde nüans farkı, yaklaşım farkı da bazen olabilir. Bu nedenden dolayı bu dönemde bu anlaşma imzalanırsa yani Amerika ve artı yani Birleşmiş Milletler artı Güvenlik Konseyi artı Almanya ile müzakereler şu anda sürdürülüp bir sonuçlanırsa daha iyi olacak gibi geliyor. Öte yandan başka bir bakış da var. Şöyle de deniyor. Bunun üzerine hakimde hükümet yani Cumhurbaşkanı ile lider arasında dönem dönem farklı düşünceler de olabiliyordu. Bunu da görüyorduk. Bundan sonra öyle bir durum yok. Şu anda açıkçası şunu söylemek gerekiyor. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı'yla yeni liderin hemen hemen muhtemelen dünyaya bakış konusunda veya herhangi bir meselede çok yakın politika izlediklerini biliyoruz. Acaba o daha mı etkili olur? Zira bugün artık her ne kadar Sayın Zarif ve ekibi takdir avantı olsun ve diğerleri olsun bir anlaşma imzalayacaklar zaman mutlaka tabii ki dini liderin ne derler veya İran'da çok etkin yönetimin onayını almaları gerekiyor. Ama öte yandan eğer reisi ekip olursa zaten aynı sözü söyleyecekler, aynı söylemi. Hangisi daha rasyonel olur, hangisi İran dış politikasında işlerin daha kolay gitmesini sağlar bunu zaman gösterecektir. Ama ben de kanımca eğer bu Sayın Ruhani devretmeden Cumhurbaşkanlığı bu anlaşma imzalanırsa en azından hem gelecek hükümet rahatlar veya en azından da bir daha böyle bir şey gündeme gelmez. Yani dediğim gibi bu işler çok karışık işler, girift işler zaman gösterecektir ki hakikaten anlaşmaya varılıyor mu yoksa.
Şimdi Amerika ve Avrupalıların Belcam nükleer anlaşması karşısında verdiği sözlere uymama tavırları göz önüne alındığında bu anlaşmayı yeniden canlandırmak için yeterli garantileri sağlamak artık İran İslam Cumhuriyeti'ne kalmıştı bildiğiniz gibi. Amerika'nın Belcam'dan çekilme deneyiminden hareketle böyle bir şey kolay kolay yaşanmasın diye İran bu konuda bir garanti almayı kendi hakkı olarak biliyor. Şimdi karşı tarafın İran'ın bu isteğine göre nasıl davranacağı konusunda herhangi bir fikriniz var mı acaba?
Kuşkusuz doğrudur. Yani bir daha şimdi diyelim ki bu dönem Biden hadi imzaladı. Sonra bir başka başkan geldi. Yok ben çekiliyorum. Bu gerçekten uluslararası anlaşmalar böyle olmaması lazım. Zaten böyle anlaşmalara da Cumhurbaşkanları ya da Dışişleri Bakanlığı imza attıklarında devlet adına atarlar. Hükümetler gelip geçirdiler ama devlet kalıcıdır. Bu nedenle dolayı zaten Trump'ın yaptığı çok saçmalıktı. Muhtemelen bundan sonra da bu anlaşmaya sonsuza kadar yürürlükte kalacaksa yani kişilerin Cumhurbaşkanlığı inisiyatifine ya da o andaki hakim siyasi grubun inisiyatifine kalmayacaksa bu sefer kesinlikle daha sağlam, daha garanti dediğiniz gibi her şeyin güvence altına aldığı bir anlaşma imzalanacaktır. Öte yandan dediğim gibi İran'da da hemen hemen Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bürokrasisi ile dini liderlik ve yani İran'ın devrim muhafızlarından aynı düşünce platformunda birleştiklerine göre muhtemelen bunun üzerinde duracaklardır. Daha bundan sonra da böyle bir tekrar ben çekildim, çekilmedim, ben tekrar yaptığımlar koyuyorum, uyuyorum, uyumuyorum diye bunu mutlaka değerlendirilecektir. Gerçi şey de odur yani, rasyonel olan da odur ki sağlam bir anlaşma imzalansın ve kimse canı istediğinde çekilsin veya girsin diye olmasın diye bunu da düşünmek gerekiyor böyle.
Doğru. Hocam vakti aradığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Gides Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. İran'ın nükleer müzakereleriyle ilgili özellikle son günlerde Belcam'ın yeniden canlanması Amerika ve Avrupa'nın zorlu kararlarına bağlıdır İranlı yetkililere göre. Bu konu etrafında gelinen son aşamayı bugün sohbetimizde değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kayhan gazetesinde Avrupa'daki koronavirüs vakalarının 10 hafta sonra yeniden artışa geçmesi, İran'ın İnsan Hakları Konseyi'ndeki Büyükelçisi İsmail Bekai Hamaney'nin General Süleymani'nin Amerika tarafından suikasta uğramasının devlet terörü olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, İtilal gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bahreyn El-Vifak Ulusal İslami Cemiyeti Ali Halife rejimi tarafından tutuklanan binlerce siyasi mahkumun serbest bırakılması çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadeler yer aldı. Bahreyn'de ifade ve toplanma özgürlüğü yasağına rağmen son yıllarda binlerce vatandaş siyasi taleplerini ifade etmek ve halkın ülke yönetimine doğrudan katılımını ve zorba hükümete muhalefetini vurgulamak için sokaklara çıktı. Millet ve hükümet arasındaki uçurum çok büyüktür ve halife rejiminin insanlarla güç, şiddet ve tehdit kullanarak iletişim kuran güvenlik kurumları dışında halkla hiçbir ilgisi yoktur. Bahreyn rejimi halkla diyaloğa ve anlayışa karşı olduğu gibi diyalog isteyenlerden de intikam almakta ve onları susturmak için tüm imkanlarını kullanmaktadır. El-Vifak Cemiyeti yaptığı açıklamada Bahreyn Milletvekili Usame El-Tamimi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu ve bu siyasi tutuklu için tüm tıbbi imkanların ve insani ihtiyaçların sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu cemiyet ayrıca El-Tamimi aleyhindeki iddiaları araştırmak için bir komite kurulması çağrısında bulundu. El-Vifak Cemiyeti aynı zamanda halife rejiminin politikalarını eleştirdiği için hapsedilen eski bir Bahreyn aktivisti olan Muhammed El-Zayani ile dayanışmasını yeniledi ve onun ve Bahreyn'deki binlerce siyasi mahkumun serbest bırakılması çağrısında bulundu. El-Vefak Cemiyeti birkaç gün önce yayınlanan bir açıklamada bu ülkede kapsamlı ve radikal siyasi reform ihtiyacının altını çizdi. Bu cemiyet bildirinin devamında şu ifadelerde bulundu. Halife rejimi protestocuları susturmak ve vatandaşları her türlü hizmetten yoksun bırakmak için her türlü baskı yöntemini kullanıyor ve Bahreyn'deki yasal kurumlar zayıf ve istikrarsız hale geldi.
Risalet gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli direnişçilere baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a karşı hasmani politikalarından devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran Ticareti Geliştirme Koruma Başkanı Yardımcısı Ferhad Nuri'nin İran'ın ticaret hacmiyle ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkan Yardımcısı Ferhad Nuri, yılın ilk 3 ayında İran'ın dış ticaretinin 21 milyar dolar olduğunu belirtti. Hamedan kentinde açıklamada bulunan Nuri, bu rakamın 10.7 milyar dolarının ihracat, 10.2 milyar dolarının da ithalat olduğunu vurguladı. 3 aylık dönemde bir önceki yıla göre iyi bir artış görüldüğünü ifade eden Nuri, ihracattaki artışın %70 ve ithalattaki artışın da %35 olduğunu söyledi. ülkenin transit ticaret alanında avantajlı konumuna da değinen Nuri, mevcut altyapılarla transit ticaret rakamının 2 katı artırılabileceğini kaydetti.
Hemşeri gazetesinde İran'ın Hürmüzgan gümrüğünden ürün ihracatını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yılın ilk 3 ayında Hürmüzgan gümrüğünden 11 milyon tonu aşkın ürün ihraç edildi. Hürmüzgan gümrüğü yetkililerinden Ebu'l-Faz Ekberpur yaptığı açıklamada 21 Mart ile 21 Haziran tarihleri arasında bu gümrükten 11 milyon 574 bin ton ürün ihraç edildiğini, bunun bir önceki yıla göre %47 oranında artış gösterdiğini söyledi. İhracatın bedelinin 3 milyar 914 milyon dolar olduğunu ifade eden Ekberpur, bu rakamında bir önceki yıla göre %69 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Ekberpur bu dönem içinde 9 milyon ton petrol dışı ürün ihracatının gerçekleştiğini ifade ederek bunun parasal değerinin 3 milyar dolar olduğunu ve bu rakamların bir önceki dönemi rakamlarına göre ağırlık olarak 45 ve değer olarak %65 arttığını söyledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
...28 Haziran günü İran İslam Cumhuriyeti'nde Yargıtay Dönem Başkanı Ayetullah Behişti ve ülkenin önüne gelen 72 şahsiyetinin münafıkların hain terör saldırısında şehit düştüğü gündür. Bugün İran takviminde ise yargı günü olarak da adlandırılmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, yargı günü dolayısıyla kabul ettiği yargı erki başkanı ve önde gelen yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, şehit Ayetullah Behişti'den seçkin bir şahsiyet, düşünür, teorisyen, gerçek inkılapçı, dindar, şeriat ilkelerine bağlı ve çok etkili bir alim olarak söz ederek şöyle dedi. Bu büyük şehidimiz, şehit Behişti'nin ülkemizin ve milletimizin üzerinde büyük hakkı vardır ki o da İslami adliyenin temelini atması ile ilgilidir. Bu iş gerçekten kolay bir iş değildir. Çok zor bir iştir. Şehit Behişti yargı erkeği için yeni bir hareket başlatmıştı ve yavaş yavaş ilerliyordu. Şehit Behişti hakikaten büyük işlere başladı ve zamanla birçoğu da sonuca ulaştı ve meyvesini verdi.
Münafıkların Şehit Behişti ve arkadaşlarını şehit ettikleri cinayeti işaretle şöyle devam etti. Kendileri bizzat bu cinayeti ve bu feci orayı itiraf eden ve itiraflarının da kayda bulunan bu katiller, bugün insan hakları iddiasında bulunan Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde özgürce dolaşıyorlar. Yaşıyorlar ve başta Fransa devleti ve ötekiler olmak üzere Avrupa devletleri bunlarla da bir arada yaşamaktan utanç bile duymuyorlar ve onlara destek verirken, hatta milli meclislerinde de tribünlerine paylaşırken bir de insan hakları iddiasında bulunuyorlar. Yani hakikaten şu batırıların yüzsüzlüğü ve utanmazlığı çok acayip bir şey.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i konuşmasının devamında ülke genelinde yargı kurumunda çalışanlara ve yetkililere teşekkür etti ve yargı erki başkanı Ayetullah İbrahim Reis'e işlerinde kolaylık dileyerek şöyle dedi. Sayın Reis'in yargı kurumundaki hareketi bizim her zaman üzerine vurgu yaptığımız cihatçı hareketin ta kendisiydi. Cihatçı hareket demek, ciddiyet, gece gündüz çalışmak, yoğun çaba harcamak, yoğun saikli olmak gibi bir hareket demektir. Hamdolsun bu hareketin iyi sonuçları da vardır ve en iyi, önemli tesiri de halkın yargı kurumuna güvenini ve umudunu ihya etmekti. Halkı yargı kurumuna iyimser yaptı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi yargıya güven ve umudu sosyal sermaye nitelerken Sayın Reis'ten sonra yargı erkinde yapılacak değişikliklere işaret ettikten sonra bu kurumun gelecekte izleyeceği yorum hakkında birkaç noktayı beyan etti. Ayetullah Hamine'yi reisi döneminde başlayan değişim harekete devam etmesi ve asla durmaması ve hatta ivme kazanması gerektiğine, zira bir hareket başladığında ve sonuca ulaşması gerektiğinde yoruna devam ederken ivme kazanması ve sürekli gücüne güç katılması ve nihai amacına ulaşabilmesi için sürekli takviye edilmesi gerektiğini ifade etti.
Ayetullah Hamine'yi yargı erkinde değişim belgesini iyi ve güçlü bir belge niteledi. Ayetullah Hamine'yi bu belge her türlü genellemeden uzak bir şekilde hareketin başlangıç noktası ile izleyeceği yolu belirlediğini ve kelimenin tam anlamı ile her türlü gösteriş ve slogandan bağımsız olarak pratik bir belge olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamine'yi yargı yetkilerinden bu belgeyi değişim hareketleri için temel almalarını ve bölgeyi zaman sürecinde gerektiğinde güncelleştirmelerini istedi.
Son 2 yılda yargı kurumu kamu haklarını ihya etme meselesini ele aldı ve üretim alanında devre dışı kalan fabrikaların durumuna müdahale ederek yaklaşık kapatılan 2000 fabrikayı yeniden üretime kazandırdı. Bu konudan duyduğu memnuniyeti dile getiren İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi şöyle dedi. Kamu haklarını ihya etme meselesini ele atmak yargı erkinin önemli meselelerinden biridir. Savcıların işlerindendir. Onlar dikkatli olmalı ve yargı kurumu bu meseleyle ilgilenmelidir. Bu iş çok önemlidir. Kuşkusuz sadece iktisadi meseleler önemli değildir. Sağlık meseleleri, eğitim meseleleri, çevre meseleleri vesaire hepsi kamu hakları alanında göz önünde bulundurulmalıdır. Ayetullah Hamine'yi kamu haklarına örnek olarak emri maruf ve nehy-i münker meselesini işaret ederken toplumda bu önemli meselenin önemsenmemesinden duyduğu esefe dile getirerek şöyle dedi. Bu ilahi vacibi sırf gösteriş için değil, hakiki bir şekilde yerine getirenler desteklenmelidir.
Ayetullah Hamine'yi yargı erkeği içinde de fesatla mücadele en öncelikli durumlardan biri olduğunu, gerçi ülke genelinde faaliyet yürüten yargıçlar şerefli, saikli, mümin, pak ve hoşgörülü insanlar olduğunu ama yine de her kurumda fasık ve kötü insanların ve unsurların varlığı velev ki sayıları seyrek olsun olumsuz etkisi olduğunu belirtti.
Ayetullah Hamine'yi bu bağlamda verdiği örnekte savcılıkta bir yetkili yanlış bir harekette bulunduğu veya bir suç işlediği ve biri de bundan haberdar olup başkasına anlattığı takdirde hemen yargıda fesat var denmeye başlanacağını, yani yargıda bir kişi fesat olduğu halde yankısı tüm yargıyı etkilediğini ve bu yüzden fesat unsurlara gereken tepki gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi, Ayetullah Reisi'nin yargı erkinde çalışmasının önemli noktalarından biri, halkçı olması ve halkın arasına katılmasından ibaret olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Bu ameli terk etmeyin, yargı korumunun yetkilileri bu ameli reisiden sonra bırakmasın. Bu çok iyi ve önemli bir hareketti ve arz ettiğim gibi birçok bereketi oldu. Hem halkın arasına katılmak, hem toplumun aktif grupları, akademisyenler, dini ilim merkezleri, ekonomi, kadın hakları gibi alanların aktivistleri veya etnik grupların meseleleriyle ilgilenmek hepsi çok önemli işlerdir. Ayetullah Hamine'yi konuşmasının bu bölümünü yargı erkeği için yeni dönemde son 2 yılda izledikleri yolu var gücüyle devam etmesini ve daha çok çaba harcayarak ülkeyi ve milleti daha iyi neticelere sunmasını istedi.
İslam İnkılabı rehberi konuşmasının 2. bölümünde 18 Haziran 2021 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini İran milletini yarattığı büyük bir hamaset niteleyerek şöyle buyurdu. Bu iş büyük bir işti. Gözlerini bu seçimlere diken uzmanlar var ya, onlar ne olduğunu çok iyi anlamıştır. Dünyanın neresinde bunca muhalif propaganda sistemi aktif ve etkili bir şekilde faaliyete geçtiği ve halkı seçimlere katılmaya vazgeçirmeye çalıştığı görülmüştür. Nerede böyle bir şey yapılmıştır? Hangi ülke için Amerika medyası, İngiliz medyası, bazı gerici ve yüzü kara ülkelerin medya organları bu propaganda kampanyasına katılmıştır? Hem de kendi adamları Amerika ve İngiltere bayrağı altında yaşayan ve onlardan beslenen İranlı hain unsurlar bir süre öncesinden radyo, televizyon, uydu ve özellikle de sanal ortamda ne bir ne iki yüzlerce hatta binlerce gece gündüz halkı seçimlerden uzak tutmak için didinmiştir. Gerçi bunların elinde bazı bahaneler de vardı. Halkın geçim sıkıntısı bu bahanelerden biriydi ve hepsi bundan medet umuyordu. Daha sonra yaşanan bazı gelişmeler de vardı. Örneğin bazı adayların onaylanması ve bazılarının onaylanmaması gibi. Bunları da bahane ettiler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Anayasayı Kollama ve Koruma Konseyi üyeleri dindar, muttaki ve şeriat ilkelerine bağlı insanlar olduğunu ve bu görevlerini de kanunlara ve dine uygun olarak yerine getirdiklerini, gerçi bir iki durumda onlarla aynı görüşü paylaşmıyor olabileceğini de belirterek şöyle devam etti. Düşmanlar halkın seçimlere katılım oranı %20 veya %25 olmasını bekliyordu. Bunu dile de getirdiler. Onlar bunu söyledi. Ancak buna rağmen halkı bu şekilde gelip seçimlere katıldı. Hem de koronaya rağmen. Uzmanların hesaplamalarına göre halkın %10 kadarı korona yüzünden seçimlere katılamadı. Ki eğer bunu da hesaba katacak olursak katılım oranı %60 kadar oldu. Ki bu da iyi bir katılım sayılır. Yani her şeye rağmen halk meydanlara geliyor, sabah erkenden sıraya giriyor, oyunu kullanıyor ve coşkulu açıklamaları televizyon kanallarından da yayınlanıyor ve herkes bunları görüyor. Peki bu nedir? Bu aslında halkın seçimleri boykot edenlerin, muhaliflerin ve düşmanların kursağına vurduğu güçlü bir yumruktur. Halk dik durdu. Bu gerçekten bir hamasettir. Bu hakikaten büyük bir halk hareketidir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi ayrıca geçersiz oylar hakkında yapılan bazı yorumların yanlış olduğunu belirterek şöyle dedi. Bu oylar, oyları geçersiz olanların nizamdan ayrıldıkları anlamında değildir. Bilakis sandık başına gelen ve kabul ettiği adayın adını adayların arasında bulmayan kimse, istediği adayın adını yazmış veya beyaz oy kullanmış ve böylece seçim sandığına ve İslami nizama ilgisini göstermiştir. Ayetullah Hamine'yi etkili katılımları ile küresel istikbarın aylardır yaptığı planların boşa çıkaran İran milletini seçimleri kazanan esas taraf olduğunu ve asıl kaybedenler ise İran düşmanları ve işbirlikçileri olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Cumhurbaşkanı seçimleri sırasında düzenlenen münazaralarda çeşitli görüşlerin gündeme gelmesine de önemli bir nokta olduğunu, adayların hepsi ülke ekonomisinde yer alan sorunların çözümü olduğu konusunda da hemfikir olduğunu ki bu da düşmanların iddialarının tam karşı noktası olduğunu, adayların hepsi ekonomik sorunların çıkmaz olduğu iddialarını da reddettiklerini kaydetti. Ayetullah Hamine'yi Amerika'da yapılan son seçimlerin dünya kamuoyu tarafından da fiyasko bir seçim şeklinde yorumlandığını belirterek İran'da adayların vakur davranışları ile Amerika seçimlerinde adayların rezil davranışlarını karşılaştırdı ve bu denli rezil hareketlerle bulunan düşmanların İran seçimleri hakkında tek bir kelime etmeyi hakkı olmadığını vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi konuşmasının sonunda Yüce Allah'a hamd etti ve ülke yetkililerinin yeni cumhurbaşkanına karşı iyi tutumunu, ülkede gerekli ruhi huzurun hakim olduğunu ortaya koyduğunu belirterek bu tür ilahi nimetlerin her daim devam etmesini ve Allah-u Teala günden güne ülkemizi yüceltmesini niyaz etti.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizin de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerikan İnsan Hakları Haftası.
İran İslam Cumhuriyeti'nin münasebetler ve etkinlik takviminde 27 Haziran 3 Temmuz tarihleri Amerikan İnsan Hakları Haftası olarak adlandırıldı.
Programımızın 3. ve son bölümünde insan haklarını Amerikalı yetkililerin iddiaları ve eylemleri arasındaki çelişkilerini ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti İslam İnkılabı'nın zaferi ardından sürekli Amerika'nın insanlık dışı saldırılarına maruz kalmıştır. Amerika'ya ait USS Vincennes uçak gemisinin İran yolcu uçağına saldırması, Sardes sınır kentine kimyasal saldırı ve seçkin siyasi ve inkılapçı şahsiyetlere yönelik terör saldırıları ayrıca 17 bin savunmasız insanın şehit edilmesi, Amerika'nın İran halkına karşı işlenen cinayetlerinden sadece bazılarıdır. Maksimum baskıcı yaptırımların uygulanması ve İran'ın çalışmalarını yürütmek ve COVID-19 hastalığı ile mücadele bağlamında ilaç ve sağlık malzemelerinden gönderilmesi engellemek için finansal kaynaklara erişimden yoksun bırakılmasından, gerçek insan hakları savunucusu ve insanlığa karşı cinayet işleyenlere ve terörizmi kökünün kazılmasında da eşsiz rolü olan Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Haşkasım Süleymani'ye yönelik terör saldırısına kadar yaşanan tüm olaylar Amerika'nın devlet terörizminin örnekleridir. Bu eylemler bugüne dek devam etti ve Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırmak için hiçbir yoldan vazgeçmediğini gösteriyor.
Bu kara karne Amerikan yetkililerinin utanmadan kendilerine insan hakları, barış, dünya güvenliği ve milletlerin haklarını savunduğunu iddia ettiği bir ortamda İran halkı ve dünya kamuoyu tarafından yargılanmaktadır. Fakat Amerika için insan hakları bir amaç ve siyasi sulta aracıdır. Bu küresel meydan okumaya bakarken göz önünde bulundurması gereken 3 konu vardır. Birincisi Amerika ve Avrupa'nın insan hakları iddialarının altında gizlenen siyasi mahiyet ve garazli hedefleridir. Bu iddialar aslında uluslararası kurumlar aracılığıyla ülkelere müdahalenin önünü açmanın bir aracıdır. İkincisi Batı'nın insan hakları konusunda izlediği çelişkili tutumunun rezaletidir. Bu ikiyüzlülük ve aldatma insan hakları kurumlarını insan haklarının gerçek anlamda korunmasından uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Üçüncüsü de bu toplumlarda söz konusu ülkelerin Batı toplumunda insan hakları bakışlarının gerçek mahiyetinin ifşa olmasıdır. Bu da söz konusu ülkelerin iç gelişmelerinde yaşanan olaylar ve kamu itirazlarına karşı izlenen tutumda ortaya çıktı.
İnsan haklarını iddia eden bu ülkeler kendi ülkelerinde ayrımcılıklara karşı itiraz eden protestocuları şiddetle bastırdıkları dini değerlere ve kutsallara hakaret ederken Avrupa Birliği sınırları içinde Müslümanlara yönelik zulüm ve göçmenlere yönelik baskıları adalet ve ifade özgürlüğü şeklinde gösterirken diğer ülkelere karşı bildiriler yayınlanıyorlar. Ancak bugün Amerika'nın kendi halkına karşı işlediği suçlar aleni o hale gelmiştir. Sorun ise insan haklarının anlamının Batı'dan Doğu'ya büyük ölçüde değişmesidir. Batı'nın bakış açısına göre Amerikan halkına yönelik şiddet ve Avrupa ve Amerika şehirlerinde meydana gelen ırkçı eylemler normal ve toplumun güvenliğini de savunmak içindir.
Buna karşı diğer ülkelerdeki herhangi bir huzursuzluk ve güvensizlik olayı batılı hükümetler ve elçilikler tarafından toplumsal talepler olarak desteklenmektedir. Böylece hedef ülkelere yönelik birçok kınama bildirileri ve renkli yaptırımlar uygulanmaktadır. Buna karşı hiç kimse ve hiçbir insan hakları örgütü batıdaki insan hakları ihlallerinin gerçeklerini eleştirmemeli, hiçbir raportör de bu durum hakkında rapor hazırlamak için atanmamalıdır.
Bugün insan haklarını koruduğunu ve terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkeler ciddi bir tarihi sınavla karşı karşıya. Onlar şimdiye dek 17 bin vatandaşını terörizm nedeniyle kaybeden İran halkına bu feci terör olaylarına karşı neden sessiz kaldıkları sorusuna cevap vermeleri gerekiyor. Amerika'nın inkılap öncesi ve sonrası İran halkına karşı işlediği suçlar üzerine yapılan araştırmaya göre İran milletine karşı yüzden fazla insan hakları ihlali ve suç vakası kaydedildi. Gerçekten tarih boyunca Amerika'dan daha fazla bunca geniş çapta suç işleyen başka rezil bir ülke bulamazsınız.
Amerika geçen 100 yılda en az 100 çağdaş savaşa katılmış veya savaşta eksen rol oynamıştır. Verilere göre Amerika dünyada 100 milyonlarca insanı ölümünde rol almıştır. Örneğin Afrika'da 50 milyon, Irak ve Afganistan'da ise 1,5 milyon insan Amerikalılar tarafından öldürüldü. Kendini insan hakları bayrakları tanıtan Amerika birçok insan hakları sözleşmesini imzalamamıştır ve pek çok uluslararası anlaşmadan çekilmiş ya da onlara uymamıştır. Nitekim Trump başkanlığı döneminde 10 konvansiyon ve uluslararası kurumdan ayrıldı. Aslında bu davranışlar insan hakları ve uluslararası hukuka saygının yoğun şekilde Batı'nın siyasi tutumundan etkilendiğini gösteriyor. Kendilerine insan hakları savunucusu addeden bu kesim insan hakları konularında kimin suçlu durumda olduğuna göre karar veriyorlar. Tabii ki bu tutumun devam etmesi ise İsrail ve Arabistan rejimleri gibi çocuk katillerinin insan haklarını çiğnemekte daha da küstahlaşmasına sebep oluyor. Bu ilişkiler ve yanlışlar Birleşmiş Milletler'in sayısız kararları ve oy birliğiyle herhangi bir yerde ve herhangi biri tarafından işlenen tüm terör eylemlerini yöntemlerini ve uygulamalarını suç ve haksız fiiller olarak gördüğü bir durumda oluşmuştur.
Birleşmiş Milletler tarafından verilen kararlarda ayrıca terör eylemleri, yöntemleri ve tutumlarının yanı sıra terör eylemlerinin finansmanı, planlaması ve azmettirilmesinin Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı olduğu vurgulanmaktadır. Aslında siyasi çıkarcı görüşler gibi faktörler, insan haklarını savunmak için oluşturulan batılı insan hakları örgütleri ve kurumlarının gerçek itibar ve haysiyetinin de yitirmesine sebep olmuştur.
Sohbetimizin başında da Amerika'nın İran halkına karşı estirdiği terör olaylarından birinin yolcu uçağının USS Vincennes savaş gemisi tarafından vurularak düşürüldüğünü belirttik. 33 yıl önce 3 Temmuz 1988 tarihinde İran yolcu uçağının kasten düşürülmesi Beyaz Saray'ın insan haklarını sırf siyasi amaçlar ve diğer ülkelere yönelik baskı aracı olarak kullandığını gösterdi. Saldırının kasten yapıldığının ispatlanmasına rağmen savaş gemisi personelinden hiçbiri suçlanmazken üstelik gemi kaptanı 290 masum insanı havada parçalayarak öldürmesi nedeniyle liyakat madalyası aldı. Amerika'nın desteklediği terör örgütlerince 17 bin insanın şehit olması, 13 binden fazla insanın kimyasal saldırı sonucu şehit olması ve 100 binden fazlasında yaralanmasına ilaveten zalimane ve illegal yaptırımlar nedeniyle İran halkının haklarının geniş çapta ihlal edilmesi Amerika'nın İran halkına karşı insanlık dışı eylemlerinin sadece birkaçıdır. Terörist münafıklar grubu 1979 ila 1981 yıllar arasında birçok yetkiliye ve devrimci güce ve halkın çeşitli kesimlerine suikast düzenledi. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri bu grup tarafından işlenen cinayetlerin farkında olarak onların İran'dan kaçtıklarında onları destek şemsiyeleri altına aldılar.
Tahran Radyosu.
Fransa'da bir süre kalan münafıklar dayatılan savaşın başlamasıyla düşmana eşlik etmek için Irak topraklarına yerleştiler. Amerika'nın Irak'ı işgali ve Saddam rejiminin devrilmesi ardından terör örgütü unsurları Amerika ve Avrupa tarafından desteklenmeye devam edildi ve Batı'nın desteğiyle faaliyetlerini özgürce sürdürmek üzere Arnavutluğa nakledilmiştir. Terörle mücadelenin bayraktarı olduğunu iddia eden Batılı yetkililer tüm kanıtlara rağmen terör örgütlerini desteklemediklerini de iddia ediyorlar. Sorulması gereken soru Amerika ve Fransa'nın neden bu terörist grubun toplantılarına ev sahipliği yaptığıdır. Cevap çok açık. Zira Amerika ve Fransa gibi ülkelerin amacı insanlık tutumları veya terörizm ile mücadele değildir. Aslında siyasi çıkarlara gerektiği zaman terörizm bahanesiyle ülkelerin iş işlerine müdahale ediyor ve terörizmden kendi çıkarları doğrultusunda yararlanıyorlar.
Amerika insanlığa karşı cinayetler konusunda kara bir karneye sahiptir. 11 Eylül olayları ardından Guantanamo ve Abu Ghraib hapishanesinde işlenen korkunç cinayetler ve gizli hapishaneler kurmak, Vekili Mercan Adaları'nda ölümcül nükleer deneyler ve Amerikan toplumunda ırkçılığa ve adaletsizliğe karşı yapılan protestolara yönelik kanlı baskı, Washington'un insanlığa karşı suçların eksik bir listesidir. Böyle bir kara karne nedeniyle Amerikalı yetkililer savaş suçluları mahkemesinde yargılanarak cezalandırılmalıdır. Amerika 2,5 milyon insan ölümüne yol açan 2. Dünya Savaşı'na katılarak yaptığı müdahalelerle korkunç savaşta birçok cinayet ve katliamın faillerinden biri oldu. 1955'ten 1975'e kadar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kanlı savaş olan Vietnam Savaşı'nda Amerikalılar 5 milyondan fazla insanı katletti. Bu cinayetlerle ilgili resmi belgeler savaş boyunca ve ardından kadınlara geniş çapta tecavüz ve saldırı yapılırken birçokları parçalanarak öldürüldüler.
2001 yılında Amerikan güçleri terörizm ve El-Kaide ile mücadele bahanesiyle Afganistan'ı işgal ettiler. Yaklaşık 20 yıllık işgal ve askeri müdahalede Amerika ve NATO güçleri tarafından yüz binlerce Afgan öldürüldü. 2003 yılında Amerika öncülüğündeki Irak saldırısı ve işgali sırasında yaşanan savaşta 1 milyondan fazla insan doğrudan öldürüldü. Yaklaşık 7 yıl süren savaş Irak halkına ağır kayıplar verdi ve Amerika ordusu hiçbir suçtan kaçınmadı.
Ebu Gurib Hastanesi önce Saddam döneminde uygulanan işkenceler ve idamlar ardından Amerikalıların işkenceleri nedeniyle dünyaca tanınmasına neden oldu. Ebu Gurib Hapishanesi davasını soruşturmakla görevli General Antonio Tacoba burada Ekim-Aralık 2004 arasında Amerika ordusunca vahşi işkenceleri onayladı. 2001'de Afganistan işgalinden sonra Guantanamo Körfezi'nde Amerika'ya bağlı bir deniz üssü olarak kurulan Guantanamo Körfezi aslında bir işkence merkeziydi. Birçok kişi Amerika dışındaki terörist faaliyetlere karışma suçlamasıyla yargılanmadan burada gözaltına alındı. Amerika'nın insanlığa karşı suçlarla ilgili karnesinde birçok vaka var. Geçen yüzyılda milyonlarca insan ölümüne ve yaralanmasına neden olan bazı dünya savaşlarına ve savaşlarında Amerika'nın doğrudan ve dolayı desteği ve bunlardan bazılarıdır. Ve bazı rejiminin İran'a dayattığı savaşta da Saddam'a verilen destek bunlardan bir başkasıdır. Amerikan kuvvetleri terörle mücadele bahanesiyle 80'den fazla ülkede askeri olarak bulunmaktadır veya kendilerince terörist gruplarla onlarla savaş halinde. Ancak asıl soru dünyadaki terörizmin 2001'e göre daha mı azaldı yoksa Amerika'nın teröre karşı savaş olarak adlandırdığı eylem son 18 yılda terörizmi dünyaya yayıldı mı?
Amerika, Batı Asya bölgesindeki askeri operasyonlarında terörle mücadele kapasitesinin ve aslında iradenin ve kararlarının olmadığını gösterdi. Bu yüzden terörist gruplar yıllardır Batı Asya'da ve siyasi açıdan istikrarlı olmayan ülkelerde geniş çapta ortaya çıktı. Bu sürecin sonucunda teröristlerden temizlenmesi gereken Afganistan ve Irak, IŞİD terör örgütünün çıkış yeri haline geldi ve hatta Avrupa'dan güçler de IŞİD'e katıldı. Amerikalı analistlere ve uzmanlara göre tarihin çeşitli kesitlerinde ve dünyanın farklı yerlerinde gerçek terör örgütlerine destek veren bizzat Washington olmuştur. Son olarak Amerikan rejiminin çıkarları söz konusu olduğunda sadece terörü desteklemekte kalmadı, terör eylemleri de gerçekleştirmektedirler. Aslında bu ülkede insan haklarının yeri yoktur. Bu yüzden Amerikan İnsan Hakları Haftası bunun üzerinde düşünmek için iyi bir fırsattır.
Değerli dinleyiciler, Amerikan İnsan Hakları Haftası nedeniyle hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, en büyük cihadın İslam bölgesinde istikbarın planları ile mücadele olduğunu belirtiyor. Ayetullah Hamenei, önce bu planları tanımak ve ardından onlar ile mücadele için program yapmak gerektiğini ifade ediyor. Bugün bu konuyu ele alacağız. Günümüzde bize göre Müslümanların önünde Ehl-i Beyt'i izleyen bizlerin karşısındaki cihadın mıstakı, İslam bölgesinde istikbarın planlarıyla mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbarın planlarıyla mücadele etmek gerekir. İlk önce bu planları tanımak gerekir. Önce düşmanın elini okumalıyız. Ne yapacağını bilmeliyiz. Sonra oturup program yapmak gerekiyor ve
düşmanın hedefleri ile mücadele etmeliyiz. Sadece de savunma ve infial durumu değil, mücadele, savunma ve hücumdan ibarettir. Bazen insanın savunma konumunda olması gerekiyor, bir zamanda saldırı mevzinde bulunmalı. Her iki durumda hedef, bu bölgede istikbar programları ile mücadeledir ki, bu bölgede esas ve başlıca düşmandır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.